Ayrım 16, Sunset Park, Paul Auster, sayfa 204. Alice Bergstrom. Her pazartesi, çarşamba ve perşembe günü metro ile Manhattan'a geçip Houston sokağının güneyinde Broadway 588 numaradaki Pin Amerika merkezinde yarı zamanlı işine gidiyor. Geçen yaz Queens Üniversitesi'ndeki yardımcı eğitmenlik görevini tez çalışmasına zaman kalmadığı gerekçesiyle bıraktıktan sonra Pin'de çalışmaya başladı. Queens Üniversitesi'nin hazırlık sınıfına yardımcı İngilizce ve birinci sınıflara İngilizce dersi veriyordu. Sadece iki sınıfı vardı ama her hafta 50 öğrenci ödev yazıyordu. Her sömestrede her öğrenciyle 3 kez özel konuşma yapması gerekiyordu. Bu da toplam 150 konuşma yapmak, 700 ödevi okuyup düzelterek not vermek, dahası derslerde anlatacağı konulara hazırlanmak, okunacak kitap listelerini hazırlamak, iyi ödev konuları seçmek, her an öğrencilerin dikkatini toplamaya çalışmak, iyi giyinmek, flashing'e gidip gelmek için saatlerce yol yapmak demekti. Bütün bunlara hiçbir primi olmayan utanılacak kadar az bir ücret için katlanıyordu. Aldığı para asgari ücretten de aza geliyordu. Bir gün saatte kaç para aldığını bulmak için oturup hesap yaptı. Yani kendi asal çalışmasını engelleyen bu iş için aldığı para bir oto yıkama servisinde ya da hamburgercide çalışsa alacağı paradan daha azdı. Pin'de fazla para vermiyordu ama Alice orada sadece haftada 15 saat çalışıyor, tezi yeniden ilerlemeye başladı. Üstelik dünyada sadece ve sadece yazarları, adaletsiz yönetimlerin hapse attığı yazarları, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan yazarları, yapıtlarının yayımlanması yasaklanan yazarları, sürgündeki yazarları savunan tek insan hakları örgütü olan Pin'in amaçlarına inanıyor. Pin, Puts and Publishers, Essayists and Editors Novelizers. Şairler ve yayıncılar, deneme yazarlar ve editörler, romancılar. Ona bu yarı zamanlı iş için yılda ancak 12.700 dolar ödeyebiliyorlar ama 588 Broadway'deki binaya girip asansörle 3. kata her çıkışında en azından zamanını boşa harcamadığını biliyor. Salman Rushdie aleyhindeki fetva verildiğinde Alice 10 yaşındaydı. Daha o yaşta okumaya merak sarmış, kitaplar aleminde yaşayan bir kızdı. O sıralarda kızıl saçlı Annie of Green Gables, Kanadalı yazar Lucy Maud Montgomery'nin 1908'de yayımlanan ve Green Gables çiftliğine giden bir kız çocuğunun serüvenlerini anlatan 8 romanlık dizi. Çizgi filmi de yapılan dizi ülkemizde de oynandı. Dizisinin 8 kitabına dalmıştı ve günün birinde yazar olma hayalleri kuruyordu. Sonra İngiltere'de yaşayan bir adamın yayımladığı kitabın, dünyanın öteki ucundaki ülkelerde pek çok kişiyi öfkelendirdiği ve bir ülkenin başındaki sakallının İngiltere'deki o adamın yazdıkları için öldürülmesini caiz gördüğü haberi geldi. Alice'ın aklı bunu almıyordu. Kitaplar tehlikeli değildir diyordu kendi kendine. Kitaplar onları okuyanlara sadece keyif ve mutluluk verir. İnsanların kendilerini yaşama ve birbirlerine daha bağlı hissetmelerini sağlardı. Dünyanın öteki ucundaki ülkenin başındaki sakallı eğer İngiliz'in kitabına karşıysa yapacağı tek şey kitabı okumayı bırakıp bir yere kaldırmak ve sonra da unutmaktı. Bir insanı roman yazdı diye hayali bir dünyada geçen, hayali bir hikaye yazdı diye öldürmekle tehdit etmek Alice'ın o güne kadar duyduğu en aptalca şeydi. Sözcükler zararsızdı. Kimseye zarar verecek güçleri yoktu. Bazı sözcükler bazı kişilere yakışıksız gelse de sözcükler ne bıçaktı ne kurşun. Onlar kağıt üzerindeki siyah simgelerden başka bir şey değildi ve ne öldürürler ne yaralarlar ne de gerçekten zarar verebilirlerdi. Alice'ın 10 yaşındayken fetvaya verdiği tepki buydu. O akıl dışı haksızlığa gösterdiği naif ama içten bir tepkiydi bu ve bu duygularına korku da karıştığı için öfkesi daha da büyüktü. Çünkü zalim ve akıl dışı nefretin çirkinliğiyle ilk kez karşılaşmıştı. Gencecik gözleri dünyanın karanlığını ilk kez görmüştü. Tabii olay devam etti. 1989'un Sevgililer Günü'ndeki o suçlamadan sonra yıllarca sürdü ve Alice Salman Rushdie'nin hikayesini kitapçıların bombalanması, Rushdie'nin Japonca çevirmeninin kalbinden bıçaklanması, Norveç'teki yayıncısının sırtından kurşunlanması gibi olayları duyarak büyüdü. Bu hikaye Alice Çocukluktan ergenliğe geçerken içine işledi ve büyüdükçe sözcüklerin tehlikesini, kudretlere karşı nasıl bir tehdit oluşturduğunu, zorbaların ve polisin yönettiği ülkelerde kendi özgürce ifade etmeyi göze alan her yazarın tehlikede olduğunu daha iyi kavradı. Pin'in yazma özgürlüğünü programının başında boş zamanlarını şairlik yapan, profesyonel olarak da insan hakları aktivisti olan Paul Fowler adında biri vardı. Fowler, geçen yaz Alice'i işe alırken çalışmaların temel felsefesinin çok basit olduğunu söyledi. Gürültü çıkarmak, olabildiğince çok gürültü koparmak. Paul'un tam gün çalışan Linda Nicholson adında Alice'le aynı gün doğmuş olan bir yardımcısı var. O kadın, Paul ve Alice üçlüsü gürültü çıkarmak görevini üstlenen bölümün kadrosunu oluşturuyorlar. Çalışmalarının yaklaşık yarısı ülkelerini eleştiren pek çok yazar ve gazetecinin hayatını ve güvenliğini tehdit eden Türk Ceza Yasası'nın 301. maddesi gibi uluslararası sorunlara odaklanıyor. Ayrıca dünyanın çeşitli yerlerine hapse atılmış yazarların kötü muamele gördükleri ve veya ihmal edildikleri için sağlık sorunları yaşayan Birmanyalı yazarların, Çinli yazarların, Kübalı yazarların serbest bırakılması için girişimlerde bulunuyorlar. O yazarların başına gelenleri dünya basına aktararak, af dilekçelerini dolaştırıp, çok sayıda ünlü yazarın imzalarını toplayarak, uluslararası hukukun ihlafından sorumlu çeşitli hükümetlere baskı yapıyorlar. Pin bu hükümetleri zorlayarak mahkumların serbest bırakılması sık sık başarıyor. Belki bunu istediği sıklıkla gerçekleştiremese de bu yöntemlerin işe yaradığını kanıtlayacak kadar, çalışmaktan vazgeçmeyecek kadar sık sonuçlar alıyor ve bazı durumlarda bu çalışmaları yıllarca sürdürüyor. Çalışmaların öteki yarısı da iç sorunlarla ilgili. Örneğin okulların ve kütüphanelerin kitap yasağıyla mücadele ediyorlar. Bu zamanda çıkan ve Amerikan vatandaşlarının hareketlerini izlemek, kişisel ilişkileri, okuma alışkanlıklarını ve dünya görüşleri hakkında bilgi toplamak konusunda ABD hükümetine daha önce benzeri görülmemiş yetki veren yurtseverlik yasasına karşı 2004'te Pin'in başlattığı temel özgürlükler kampanyasını yürütüyorlar. Alice'ın işe başladıktan kısa bir süre sonra yazılmasına Paul'a yardımcı olduğu raporda Pin şu eylemlerin başlatılması için çağrıda bulunuyor. Yurtseverlik yasasının korumasızlaştırıldığı kitabevi ve kütüphane kayıtlarının güvence altına alınmasını sağlamak, ulusal güvenlik belgelerinin National Secretary Letters, bankaların, telefon şirketlerinin, internet servisi veren kuruluşların ve benzer kurumların müşteri kayıtlarını açıklatma konusunda FBI'ye olağanüstü arama yetkisi veren işlem, kullanımını denetlemek. Gizli izleme programlarının kapsamını sınırlamak, Guantanamo'yu ve geri kalan bütün gizli hapishaneleri kapattırmak, işkenceye, keyfi tutuklamalara, olağan dışı yorumlara son verdirmek, tehlikedeki Iraklı yazarlar için iltica programlarının kapsamının genişletilmesini sağlamak, Alice işe girdiği gün Paul'la Linda telefonla konuşurken duyacağı tıkırtılardan rahatsız olmamasını söylediler. Pin'in telefonları dinleniyordu. Ayrıca hem ABD hem Çin hükümetleri Pin'in bilgisayarlarını hacklemişlerdi. 5 Ocak yeni yılın ilk pazartesi günü Alice Pin merkezindeki 5 saatlik çalışmasına başlamak üzere az önce Manhattan'a geldi. Bugün sabah 9'dan saat 2'ye kadar çalışıp Sunset Park'a dönecek ve akşam 6.30'a kadar kendini zorlayıp tezi üzerine birkaç saat daha çalışacak. Hayatımızın en güzel yılları üzerine bir iki paragraf daha yazacak. 6.30 Mayıs'ta akşam yemeğini hazırlamak için mutfakta buluşmayı kararlaştırdıkları saat. Pilar'ın Florida'ya dönmesinden sonra ilk kez birlikte yemek yapacaklar ve Alice bunu, yani Senior Hiller'le kısa bir süre yeniden yalnız kalmayı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü Senior Heller, Bang'ın anlattığı kadar ilginç biri olduğunu kanıtladı. Alice de ona yakın olmaktan, onunla konuşmaktan, onun hareketlerini seyretmekten hoşlanıyor. Miles'a Ellen gibi kör kütük aşık olmadı, aklı başından gitmedi. Miles'ın kalbini çaldığı masum Pilar Şanses'e lanet okumadı ama alçak sesle konuşan, dalgın, düşünceli iç dünyasını ele vermeyen Miles Heller, onun duyarlı bir noktasına dokundu. Öyle ki Miles, taşınmadan önce evdeki yaşamın nasıl olduğunu bile anımsamıyor artık. Jackie üst üste 4 gecedir gelmiyor ve buna sevindiğini fark etmek Alice'ın yüreğini sızlatıyor. 3. katta asansörden inerken hala Jackie düşünüyor. Ondan ayrılmanın zamanı geldi mi, yoksa ayrılmayı biraz daha ertelemeli, Aralık ayında verdiği 2 kilonun 4 kiloya, 6 kiloya çıkmasını saymaktan vazgeçinceye kadar daha kaç kilo verecekse o zamana kadar beklemeli mi diye tartıyor. Paul çoktan gelmiş, masasında oturuyor ve telefonda konuşuyor. Odasını Alice'in ufak eski masasının durduğu odayla ayıran cam bölmenin arkasında ev sağlıyor. Alice de yerine oturup bilgisayarını açıyor. Birkaç dakika sonra sabah ayazını yanakları al olmuş Linda geliyor. Mantosunu çıkarıp işe koyulmadan önce Alice'in yanına geliyor. Sol yanağına bir öpücük kondurup iyi yıllar diliyor. Paul ofisinde homurtu benzeri bir ses çıkarıyor. Şaşkınlığımı, hayal kırıklığımı, üzüntüyü mü belirttiği anlaşılmayan bir ses. Paul telefonu kapadıktan sonra çoğunlukla böyle sesler çıkarır. Alice ile Linda ne olduğunu anlamak için camdan içeri bakarlarken Paul de ayağa kalkmış onlara doğru geliyor. Yeni bir gelişme olmuş. 31 Aralık'ta Çinli yetkiler Lee Kisebon'un karısıyla görüşmesine izin vermişler. Bu onların yeni dünyası, gündemdeki en zorlu dava. Lee Kisebon'un Aralık başında gözaltına alınmasından sonra hemen hemen başka hiçbir işle uğraşmadılar. Paul ile Linda yakın gelecek için karamsarlar. İkisi de Beijing Halk Güvenlik Bürosu'nun Liu'yu devlet gücünü yıkmaya kışkırtmak suçuyla resmen tutuklamalarını sağlayacak kanıtları toplayıncaya kadar içeri tutacaklarından eminler. Böyle bir suçlama Liu'yu 15 yıllık hapis cezasına çarptırabilir. Suçu da siyasal reform yapılması, insan haklarının daha kapsamlı olması ve Çin'de tek parti rejimine son verilmesi çağrısında bulunan 08 Sözleşmesi adındaki manifestoyu hazırlayanlardan biri oluşuyor. Liu Kisubo mesleği bir edebiyat eleştirmeni ve Beijing Üniversitesi'nde profesör olarak başladı. Önemli bir figür olarak Oslo Üniversitesi ve New York'taki Columbia Üniversitesi, yani Alice'in Columbia Üniversitesi, doktora çalışmalarını yürüttüğü üniversite, başta olmak üzere çeşitli yabancı kuruluşlarda konuk profesörlük yaptı. Liu'nun aktivist çalışmalarının geçmişi 1989'a kadar uzuyor. 1989 Berlin Duvarı'nın yıkıldığı yıl, fetvanın verildiği yıl. Tiananmen Meydanı olaylarının olduğu ve işte tam o sırada 1989 ilkbaharında Liu, Kolombiya'daki görevinden istifa ederek Beijing'e döndü. Öğrencilere destek vermek üzere Tiananmen Meydanı'nda açlık grevine başladı ve daha fazla kan dökülmesini engellemek için şiddete başvurmayan protesto hareketlerini savundu. Bu yüzden 2 yıl hapis yattı. Sonra Çin hükümetinin Tibet'teki Dalai Lama ile görüşmesini önerdiği için 1996'da 3 yıl çalışarak kendini yeniden eğitmeye mahkum oldu. Bu kararı başka tacizler de izledi ve o zamandan beri polis gözetimi altında yaşadı. Son tutuklanması tesadüfen ya da kasten 8 Aralık 2008'de, yani Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin 60. yıl dönümünden bir gün önce gerçekleşti. Bilinmeyen bir yerde tutuluyor, avukatla görüştürülmüyor, yazı araçları verilmiyor, kimseyle iletişim kurulmasına izin verilmiyor. Karısına yılbaşı akşamı görüş izni verilmesi önemli bir dönüm noktası mı? Yoksa davanın sonu etkisi olmayacak bir merhamet gösterisi mi? Alice bütün sabahı ve öğleden sonrası ilk saatlerini Paul'un Leon'un savunması için gerçekleştirmek istediği kitlesel protesto eylemine destek toplamak üzere dünyanın her yerinden PIN merkezine e-posta yazmakla geçiriyor. Lee Xibo gibi kişilerin insanlığın temelini, bel kemiğini oluşturduğunu, çok az erkek ve kadının başkaları için öne çıkıp canlarını tehlikeye atacak kadar yürekli olduklarını, Lee'nin yanında hepimizin bir hiç olduğunu, kendi güçsüzlüğümüzün, kayıtsızlığımızın ve rahatımıza düşkünlüğümüzün prangalarına bağlı olarak dolaştığımızı bildiği için haklı bir öfkeyle çalışıyor Elis. Böyle bir insan, başkalarına inandığı için kurban edilmek üzereyken onu kurtarmak için o başkalarının ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini düşünüyor ama çalışırken duyduğu öfkenin yanı sıra duyulan öfke ne kadar büyük olursa olsun Çinli yetkililerin planlarını değiştirmeyeceğini, PIN 1 milyon kişiyi ayaklandırıp dünyanın dört yanında davullar çaldırtsa bile o davul seslerinin duyulmasının neredeyse olanaksız olduğunu sezerek, başlatacakları kampanyanın boşa gideceğini hissederek umutsuzluğa da kapılıyor. Yemeğe çıkmıyor ve ofisten çıkacağı saate kadar çalışmayı sürdürüyor. Binadan çıkıp metroya yürürken hala Lee Ixubo olayın etkisinde. Hala karısının yılbaşı ziyaretini yorumlamaya çalışıyor. Aynı yılbaşı gecesini kendisini yukarı batı yakasında Jack'i ve bir grup arkadaşla birlikte geçirdiğini, gece yarısı herkesin birbirini nasıl öptüğünü anımsıyor. Saçma bir gelenek ama Alice'ın hoşuna gidiyor. Herkesin kendisini öpmesine bayılıyor. Ve şimdi metronun merdivenlerinden inerken Çin polisinin Leon'un karısına gece yarısına kadar kalma izni verip vermediğini, eğer vermişlerse Leo'yla karısının saat 12'yi vururken öpüşüp öpüşmemelerini, öpüşlerine izin verildiyse insanın o koştular diyen polislerin gözü üzerindeyken ve kocasını bir daha görüp göremeyeceğini bilmeden onunla öpüşmesi nasıl bir duygu olduğunu merak ediyor. Alice genellikle metroda okumak için yanında bir kitap alır ama bu sabah yarım saat geç uyandığından bir an önce evden çıkma telaşıyla kitabı unuttu. Saat 2 çeyrek geçe metro hemen hemen boş olduğu için 40 dakikalık yolculuğunda New York'ların, hele hele Orta Batı'da büyüyüp sonradan New York'lu olanların en gözde vakit geçirme yöntemini uygulayıp çevresindekileri inceleyecek kadar insan da yok vagonda, okuyacak kitap, inceleyecek yüzler olmayınca o da çantasına ufak bir defter çıkarıp eve gidince yazmayı düşündüğü bölümle ilgili bazı notları kaydediyor. Tezinde savaştan dönen askerlerin sadece eşlerine yabancılaşmakla kalmadıklarını, oğullarıyla nasıl konuşacaklarını da artık bilmediklerini irdeleyecek. Filmin başlarında da bu genel kopuşun havasını yansıtan bir sahne var. Alice de bugün onu ele alacak. Frederick Marshall'ın liseli oğluna savaş ganimetleri olan bir samuray kılıcıyla Japon bayrağını verdiği sahnede çocuğun babasının getirdiği bu armağanlara ilgi göstermeyip Hiroşima ve nükleer imha tehdidini konuşmak istemesi Alice'i beklenmedik ama çok yerine bir tepki gibi geliyor. Çocuğun aklı daha şimdiden geleceğe takılmış. Yani biten savaş sanki uzak geçmişte kalmış gibi şimdiden gelecek savaşı düşünüyor ve buna bağlı olarak da babasına herhangi bir soru sormuyor. Bu ganimetlerin nasıl elde edildiğini merak etmiyor ve seyirci çocuğun babasından savaş anılarını anlatmasını isteyeceğini tahmin ettiği sahne onun kılıcı ve bayrağı almayı unutarak odadan çıkması da son buluyor. Baba oğlunun gözünde bir kahraman değil. Geçmişte kalmış bir devrin artık işe yaramayan bir figürü. Az sonra Merch ile Myra Loy odada yalnızken Merch karısına dönerek korkunç diyor. Loy korkunç olan ne diye soruyor. Merch'in yanıtı gençlik. Loy istiyor. Orduda hiç gençlerle karşılaşmadın mı? Merch hayır diyor. Hepsi yaşlıydı benim gibi. Miles Heller yaşlı. Bu fikir Alice'in aklına hiç yoktan geliyor ama bir kez gelince de kız temel gerçeği Miles'ı Jackie Brown'dan, Bing Newton'dan tanıdığı, bütün öteki genç erkeklerden geveze olanlar kuşağından, çenesi düşük 2009 mezunlarından ayıran özelliği kavradığını fark ediyor. Onlar çan çan ederken Senior Heller hemen hemen hiç konuşmuyor. Havadan sudan konuşmayı bilmiyor, sırlarını da kimseyle paylaşmak istemiyor. Miles bir savaş vermiş. Çünkü bütün askerler eve döndüklerinde yaşlanmış, çarpıştıkları savaşlar hakkında hiç konuşmayan suskun erkeklerdir. Alice, Miles Heller'ın nasıl bir savaşa gittiğini, ne tür çarpışmalar gördüğünü, ne kadar zaman buradan uzaklarda olduğunu merak ediyor. Bunları bilmek olanaksız ama yaralandığına, içine hiçbir zaman kapanmayacak bir yarayla dolaştığına hiç kuşku yok. Alice belki de bu yüzden ona bu kadar saygı duyuyor. Acı çektiği ve bu konuda hiçbir şey söylemediği için. Bank atıp tutar. Jack sızlanır. Ama Miles çenesini tutuyor. Alice onun Sunset Park'ta ne aradığını bile bilmiyor. Geçen ayın başlarına Miles eve taşındıkları hemen sonra Alice ona Florida'yı nasıl bıraktığını sordu ama aldığı bitirmem gereken yarıda kalmış bir işim var. Cevap öylesine belirsizdi ki her anlama çekilebilirdi. Yarıda kalmış ne işi? Florida bırakıp gelmenin anlamı ne? Miles'ın kıza kör kütük aşık oldu belli. Öyleyse Brooklyn'de ne işi var? Piller olmasaydı Alice Miles için gerçekten kaygılanırdı. Evet, başlangıçta o kadar genç biriyle komik yeşil barkalı ve kırmızı yün eldivenli liseli kızla tanışmak biraz şaşırtıcıydı ama kızın ne kadar zeki, ne kadar aklı başında olduğunu görünce o şaşkınlık hemen geçiyordu. Bu kızla ilgili en önemli şey de Miles'ın ona aşık olmasıydı. Ve Pilar orada kaldığı sürece Alice'ın gözlemlediği kadarıyla bu belki de benzersiz bir aşktı. Ve eğer Miles birini bu kızı sevdiği kadar sevebiliyorsa o zaman içindeki yara çok derinlere işlemeyen ruhunun belirli yerlerindeki belirli yaralardı ve varlığının öteki taraflarında kanamıyorlar demek. Bu yüzden de Miles'ın içindeki karanlık Pilar'ın Onlarda kaldığı 10-11 günden önceki dönemde olduğu kadar kurcalamıyordu artık Alice'in aklını. Tabii Miles'ın sevgilisine bakışını, sevgilisiyle konuşmasını, sevgilisine dokunmasını görüp de biraz kıskançlık duymamak zordu. Alice'ın bu kıskançlığı Miles'ın kendisine de öyle bakmasından değil. Artık Jack'in öyle bakmamasından kaynaklanıyordu. Jack Senior, Heather'la kıyaslamak saçma olsa da Alice bazen bu karşılaştırma yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Jack'i zeki, yetenekli, hırslı, maalesef bütün zihinsel ve fiziksel özelliklerine karşın kesinlikle hırslı değil. Hiçbir beklentisi ya da amacı olmadan, oradan oraya sürüklenerek günlerini geçirmekten hoşnut gibi görünüyor ama Miles savaştı ve yaşlandığı için bir erkek. Jack ise hala çocuk. Belki de bu yüzden birbirini hiç sevmiyorlar. Daha ilk akşam yemeğinde Jack'i Renzo, Michelson'la röportaj yapmaktan söz açınca, Alice Miles'ın delikanlıya yumruk indirmeye ya da kadehini başından aşağı dökmeye hazır olduğunu hissetti. Michelson neden böyle bir tepkiye yol açtığını bilmez ama o günden beri husumet sürttü. Hatta Jack'in yemeğe geleceği akşamlar Miles'ın eve uğramayacağı kadar ileri gitti. Jack ise Michelson'la bir randevu ayarlasın diye Bank'ın başının etini yemeye devam ediyor ama Bank Michelson'ın huysuz, aksi biri olduğunu, bu işi en iyi çözümleme yolunun adamın daktilo makinesini temizletmek için dükkana gelmesini beklemek olduğunu söyleyerek Jack'i atlatıyor. Alice istese bu randevuyu ayarlayabilir. Michelson, Penn'in en eski üyelerinden, yazma özgürlüğü programıyla bağlantılı olarak başkan yardımcılığı yaptı. Alice de Leo Kisipo davası hakkında konuşmak üzere daha geçen hafta onunla telefonla konuştu. İstese yarın da arayıp erkek arkadaşla görüşmeye zaman ayıramayacağını sorabilir ama bunu yapmak istemiyor. Jack onu sırtından bıçakladı. Alice de ona iyilik yapmaya niyetli değil. Saat 3 dolaylarında boş eve dönüyor. 3.30'da masasına oturmuş, hayatımızın en güzel yıllarındaki baba oğlun konuşmasıyla ilgili notlarını temize çekiyor. 3.50'de sokak kapısı çalınıyor, Alice kalkıyor. Kimin geldiğini görmek için aşağı iniyor, kapıyı açınca karşısında duran ağlamaklı suratlı, tuhaf, haki üniformalı, uzun boylu bir adam sırıtıyor ve şapkasına dokunarak selam veriyor. Yayvan köşeli bir burnu, çiçek bozuğu yanakları, dolgun dudaklı büyük bir ağzı var. Yüz hatlarının bu garip bileşimi Alice bir tabak patates püresini çağrıştırıyor. Ayrıca adamın silah taşını da canı sıkılarak fark ediyor. Kim olduğunu sorunca adam New York zabıta memuru Nestor Gonzalez olduğunu söylüyor ve cebinden resmi belgeye benzeyen katlanmış bir kağıt çıkarıyor. Alice nedir bu diye soruyor. Gonzalez mahkeme kararı diyor. Alice bilmezden gelerek ne mahkemesi diye soruyor. Zabıta memuru yasayı çiğniyorsunuz hanımefendi diyor. Siz ve arkadaşlarınız evi tahliye etmek zorundasınız. 16. ayrımın sonu sayfa 215.